Ayrım 28. Sırası gelen ekilir, biçilir. Son ucu ölümlü dünya diyelim. Ölüm ile iç içe geçen hayat, yaz bahar gelince yeniden yeşermesi gibi tabiatın. Madde ile mani arasında bir etkilenme gibi, mana ile var olmak için maddeden geçmek gerekmesi gibi. Elbette orada doğmak için burada ölmeye muhtacız. Onda güzelliklere doğmak isteyen, bunda bir hastaya varmak, bir içim su vermek gerektir. Gerçek aşık maddeden geçince kendisi olur. Sevgilinin kapısında ölene şaşılmaz. Orada geri dönene şaşılır çünkü. O halde ölen hayvanmış, aşıklar ölmez demeliyiz. Madem hayvanlık maddemizin, aşk da manamızın adıdır. Keşke bunda ölsek, orada ölü olmamak için. Geyikli kardeşimin ölmek istediği can bezminden suretler alemine gelmek, tatlı rüyadan uyanmak, vatandan gurbete düşmek gibiydi. Yaptığımız sohbet mürşid-i kamiller arasında bir gönül sohbetiydi çünkü. Bunu aklımdan geçirdiğim sırada sesimin duyulduğunu, konuştuklarımızın artık dil ve dudaktan çıktığını fark ettim. Farkında olmak nefsimi kışkırtmış, benlik dairesine çekmiş, sesimizi duyulur kılmıştı. Bunu dervişlerin bizi dinlemek için yanımıza yaklaşmalarından da anladım. İşte yine ete kemiğe bürünmüş, Yunus olarak görünmüştüm. İşte yine hakikatten mecaza, gerçekten yalana dönüşmüştüm. Çevremizdeki dervişler ile akşamın alacası içinde telaşla gündelik işleri bitirmeye çalışıyorlardı. İçlerinden yalnızca Turakçın benim orada bulunmamdan memnun gibiydi. Hele ters bakışlı bir tanesi vardı ki nefsime yenilsem yüzüne karşı "Ah benim delikanlı evladım, ah benim gönlü daracık yiğidim." Çehreni tebessüme alıştır, hoşuna gitmese de katlanırken sadaka verircesine gülümse, yoksa derviş olamazsın, bağrında baş gerek evladım, gözün dolu yaş gerek. Dövene elsiz, sövene dilsiz kadar gönülsüz gerek evladım, azıcık gülümsesen ne olur diyesim geldi. Bir sonraki bahara kadar geyikli Hasan Baba'nın yanında kaldım. Kış ortasında durağın iki eni oldu, birisi Tursun Fakı'ya nasip oldu. Kayının başına Ertuğrul Bey olup tuğ ve alem verildiğinde henüz sikke ve hutbe sahibi değildi. Yerine oğlu Osman geçince müstakil başbuğuluk ile sikke ve hutbe sahibi oldu. Onun vaktinde ilk cuma hutbesini ve Tursun Fakih kardeşimiz okumuş. Durak yavruladığı gün geyikliğe çıka gelmişti. Ben de kendisine hoş kademlik olarak iki enikten birini seçmesini teklif ettim. Reddetmedi. Bir ay sonra Keşiş Dağı'ndan ayrıldığında kara bir kıl tomarı arkasından koşturuyordu. Ne ki ertesi gün anne Durak öldü. Benim beslediğim eniye o gün toprak adını verdim ve her şeyi fark ettim. Durağın ayağındaki kurt yarası toprağın da ayağında aynı şekilde mevcuttu. Topak yanımca yürümeye alışsın diye Keşiş Dağı'ndan düze indim. İki ay kadar Yenişehir ile civar köyleri dolaşıp şeyh olmanın şükranesi, halkı irşat ile zaman geçirdim. Uğradığım her köyde gelişim için toylar kuruldu, şölenler yapıldı. Eli toprakta olanların imanları çok ama amelleri az oluyordu. Bunun için her şöleni bir zikir halkasına dönüştürmemden herkes hoşnut kaldı. Geyikli kardeşim sefere çıkarken "Ne havalisler var, hele bak bakalım" demişti. Bu vesileyle halkı dinledim. Kayının Osman, Yarhisar, Tekfuru ile cebelleşip dururmuş. Bütün toylarda, cümle şölenlerde onun ve kurduğu beyliğinin kıyamete kadar payidar olması için dua okudum. Herkese amin dedirttim. Keşiş Dağı'ndan ayrılacağım vakit geyikli Hasan Baba, Turakçın dervişi yanıma rehber verdi. İlk gün bana bir tek o gülümsemiş ve bir yıl boyunca her hizmetime koşmuştu. Hal ehli, nazik ve derinlikli bir dervişti. Onunla yolculuk yapmak benim de hoşuma giderdi. İtiraz etmedim. Geyikli baba bizi uğurlamak maksadıyla Bursa'ya kadar geldi. Tapduk Sultanımın Bursa'daki makamı başına beraberce vardık. Geyikli Sultan da Turakçın da hafız idiler. Yolda birer hatim devirdiler. Makamın başında kendimi tutamadım. Yasinleri, Fatihaları gözyaşıyla yıkayıp hediye ettik. Ayrılacağımız vakit Geyikli'nin Hasan bana Tapduk makamının hemen yanı başındaki kabri işaret etti. Yunus ahi, burada istirahat eden kimdir bilir misin? Kimdir geyikli sultanım? Şeyh Abdurrezzak efendidir. Hani şeyhi sanan dedikleri. Sanki Tapduk sultanımdan adını duymuş gibiydim. Bir hikayesi mi var? Ne? Evet, uzun bir hikayedir Yunus ahi. Yine de anlatırsanız feyz alırım sultanım. Bu isteğime Turakçın derviş de katılınca geyikli baba itiraz etmedi. Şeyh Abdurrezzak'tan ne derece etkilendiğini hikayeyi anlatınca öğrendim. Zahir babanın başından geçen aşk hikayesine benziyordu. O anlatırken ben ruhuna bir Yasin okudum. Mekke'de 400 müridi olan bir şeyhmiş. Bir gece rüyasında bir Hristiyan kızı görüp aşık olmuş. Kızı bulmak için müritleriyle birlikte Rum diyarına doğru yola çıkmış. Kız aslen Rum Kayseri'nin koyu bir Hristiyan olan kızıymış ve şeyh ile evlenmek için bazı şartlar öne sürmüş. Şarap içmek, ibadetini kilisede yapmak, Kur'an'ı yakmak, zünnar bağlamak ve domuz gütmek gibi. Bu mübarek önce itiraz etmişse de sonra kızın isteklerine birer birer razı olmuş. Tabii o şartları kabul ettikçe çevresindeki müritleri de yavaş yavaş onu terk etmeye başlamışlar. Kimisi çıldırdığını, kimisi de din değiştirip Hristiyan olduğunu söylemişler. Böyle böyle uzun bir zaman geçmiş. Sonunda kızın dediği her şeyi bir bir yapmış. Gel gelelim sonunda kız sözünden dönmüş. Bırakınız evlenmeyi, bir de alay ederek bu mübareği huzurundan kovmuş. O sırada yanında yalnızca bir tek müridi kalmışmış. Onu şahit tutarak bütün ettiklerine tövbe kılmış ve Bizans'tan ayrılmışlar. Mekke'ye geri dönmek üzere yollara düşmüşler. İşte ne olmuşsa o vakit olmuş. Bu sefer de kız bu mübareği rüyasında görüp imana gelmiş. Sonra da düşmüş peşlerine. Günlerce dağ bayır dolaşmış. Nihayet çölde izlerine rastlamış ve onları bulmuş. Bulmuş ama vadesi de o vakit dolmuş ve kuşcağız canını orada Azrail'e teslim etmiş. Mübarek ne yapsın, yanında kalan tek mürit ile onu öldüğü yere defnedip Kabe'ye varmış. Orada sevgilisine kavuşmak için Allah'a canı gönülden dua edip yollara düşmüş. Bütün müritleri yine beraberindeymiş. Şeyhin niyeti Rum iline gelip Bizans'ta kızın anne babasına olup biteni haber vermekmiş. Ne ki Keşiş Dağı'na gelince vadesi dolmuş, burada ebedi istirahata çekilmiş. Kendisini hiç terk etmeyen o son mürit onun yerine Bizans'a geçip kızın ailesine olup biteni anlatmış ve Konstantinopolis'te ölmüş. Bu hikaye orada çok insana tesir etmiş ve pek çok kişi o mürit sayesinde Müslüman olmuş. Geyikli Sultan'ın sözleri sona erdiğinde dua için açık ellerime bir yaprak düştü. Başımı kaldırdım, Tapduk Sultan'ım ile Şeyhi Sana'nın kabirlerini birbirine bitiştiren defne ağacından düşmüştü. Yaprağı parmaklarımın arasında ovaladım. Ayrıca kokusundan bildim ki pek çok derde devadır. Geyikli baba sultanıma tembih ettim ki hastadan, alilden, yaşlıdan her kim gelirse bu defne yapraklarından demleyip suyunu şifa diye sunarsa onlar Allah'ın izniyle şifa bulurlar. Eğer onun suyuyla gözlerimi yıkasaydım perde kalkar uzakları da yakınım gibi görebilirdim. Onun yerine avucumda kalan tozları gözüme sürdüm. O günden sonra hiç gözüm ağrımadı. Geyikli babanın lezzetli sohbetinden ayrılmanın hüznüyle çıkınımızı asalarımıza takıp yürümeye başladık. Henüz ilk menzili aştık, aşmadık bir abdal ışık ile karşılaştık. Gözlerim iyi seçmiyordu. Selamlaşıp ayaküstü nereden gelip nereye gittiğini sorduk. Konuştukça inandım ki sesi tanıdıktı ve simasını da gözüm bir yerlerden ısırıyor gibiydi. Birbirimize dualar edip ayrıldık. Birkaç adım ilerledikten sonra birbirimize isimlerimizi söylemediğimizi fark edip "Derviş baba, ismini bağışla" demek üzere geri dönecek oldum. O benden önce davrandı. "Hiçbir şeye sahip ve malik değiliz Yunus ahi. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır. İsimler de O'nundur, kelimeler de." Arkasından bakarken içimden "Ah Çelebi Faruk" diye geçirdim. Meğer benim yürüdüğüm yoldan sen yıllarca önce geçmişsin. Adını bile terk etmişsin çünkü. Dudağımda mutlu bir tebessüm, sırtımda sitaremin yıldız nakışlı heybesi, zihnimde Çelebi Faruk ile geçen hatıralar. Dostum Turakçın derviş ile birlikte yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Turakçın, 1315 Ağustos. Durak yavrusu Topak, Turakçın, bir öğüt manzumesi, Alp erenleri ziyaret, ata ile oğul arasında kalmak, Sarıcaköy'e dönüş, sitare, tapınakçıları biçen kılıcın sırrı, bir asaya dayanıp yürümek. Sen sana ne sanırsan, ayruğa da anı san, dört kitabın manası budur eğer var ise. Çok zor ve zorlu bir gündü Molla Kasım. Kendini benim yerime koy ve hissetmeye çalış. İçinde bir tedirginlik var ve biliyorsun yaklaşıyor, yaklaşmakta olan kalbin çarpıyor. Sıkıntı mı demeli, ferahlık mı kestiremiyorsun. Ve emin oluyorsun yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Bursa'dan sonra yıllar boyunca nerelere gitmedik ki onunla? Cahillikle savaşmak, insanları aydınlatmak ve Allah'ın dosdoğru yolunu anlatmak hususunda Turakçın ile kaderlerimiz düğümlenip kaldı. O benim uzaklara bakan gözüm ve yoldaşım. Barak da aramızda üçüncü bir can. Dünyada tek eşyam olan sitaremin heybesi avuçlarıma değe değe eleklendi. Ne kadar epriyip hafiflese de ben ona tutunmaktan vazgeçmedim. Bir gün omzumdan düşüverse eksikliğini duyamayacağım diye çok korktuğum bile oldu. Yaşım haylice ilerlediği, gözlerim de zaten uzakları görmediği için Turakçın arada sırada duralım, dinlenelim derdi içimden. İçimden ebedi dinlenmek için önümde zaten sonsuz bir zaman var. Şimdi yürüyelim demek geçer ama onun yorulmuş olabileceğini düşünerek menzilleri çoğaltırdım. Bundan en çok Topak hoşlanıyordu. Çünkü ne vakit bir yerde azıcık otursak onun bizden daha mutlu olduğunu görürdük. Moğol Gazan Han'ın vefatı yılında Allah ona rahmet eylesin, Karahisar sandıklısında bereketli günler geçirdik. Ertesi yıl Taptuk Sultanımın manevi eşiğinde Nallı Han'da kışladık. Her gün kabrine gittim. Her gün yasinlerimi, fatihalarımı sundum. Allah fırsat verdi, dervişlerin gönüllerini aydınlatsın diye öğütlerle dolu şiirimizi orada beyaza çekip Risaletün Nushiye diye ad koyduk. Selçuk Sultanı Gıyasettin Mesud'un vefatı yılında Sivas'ta acılar gördük. Zamanımızın hikayecileri Kınık soyunun inkirazı üzerine başsız ve devletsiz kalan halkın nasıl sıkıntılara duçar olduğunu anlatacak olsalar ciltler dolar, devlet başa olmayınca kuzgunun her şeyi leşe çevirdiğini ağlayarak seyrettik. Çekik gözün ilk geldiği yıl gibiydi. Her yanda yine şiddet ve ölüm vardı. Gücü yeten elbette güçsüzü boğuyordu. Sivas'ta yardıma muhtaç insanlarla ilgileniyorduk. Amasya'dan İlyas Baba zaviyesinden birkaç ışık dervişler geldi. Onlar gelince biz daha perişan yurtlara geçmeye karar verdik. Hankah-ı Mesudi'de 2 yıl kaldık. Ardından Kırşehir'de Ahi Evran yurdunda inzivaya çekilip 2 yılda orada geçirdik. Buradayken halden hale girdim. Mana aleminden acayiplikler gördüm. Remiz diliyle söyleyecek olursam bir sinek bir kartalı salladı, yere vurdu. Ben de tozunu anlattım. Mevki ve makam sahipleri ile ilimde kamil geçinip dünya denen leşe davranan kuzgunların dervişleri, inkar eden bakışlarına itirazlar etmenin yolu remiz diliyle konuşmaktı çünkü. Hor ve miskin dervişlerin arif hallerini başka nasıl anlatabilirdim? Dış görünüşlerindeki yoksulluk ve yokluklar, miskinlik ve horlanmışlıklar yüzünden zahir ulemasının gözüne sinek kadar görünmeyen dervişleri başka nasıl anlatabilirdim? Oysa bilgelik elverse bu sinekçe dervişler o şahin görünüşlü zahir ulemasını kartal gibi kaldırıp yere vuruverirdi. Kırşehir'de geçen inzivadan sonra Ihlara Vadisi'nde Hristiyan papazlarla uzun uzun sohbet ettik. Allah'ın esirgeyiciliği ve insan sevgisi üzerine konuştuk daha ziyade. Rum milletinin Bozkır'da sağlam bir imana çok ihtiyacı vardı. Pek çok Rum köyüne vardığımda halkını irşat ediyor, adına İslamiyet demeden Allah ve insan sevgisini kalplerine koymaya çalışıyordum. En ziyade bu tür köylerde bir mürşit olduğumu hissettim ve bu sorumlulukla yol aldım. Yozgat'ta Emir Çın Osman, Zile'de Şeyh Nusret zaviyelerine uğradığımda da sık sık Hristiyanlarla karşılaşıp onlara vaazlar verdiğim, nasihatler ettiğim oldu. Bu son seyahatimde toprağın halleri değişti. Tıpkı annesi gibi uslu, temkinli, sessiz bir karavaş oldu. Ayağındaki yara izi de tıpkı annesininkine benzedi. Belki de Tokat'ta Gaj Gaj dedenin eli ona tesir etmişti. Çünkü birkaç kez başını okşayıp sevmişti. Gaj Gaj dede bütün yaşlılar gibi gençlik yıllarına ait pek çok şey biliyordu ve elbette şu sizin ailenizde diye başlayan cümleyi o da söyledi. Dediğine göre dedem Taybuga oğlu Kaysar Alp henüz 5 yaşındayken yiğit bir delikanlı olsun diye bir kurt inine bırakıp 3 gün kurt yavruları ile birlikte kalmasına göz yummuş. Bunu duyduğum vakit babama herkesin neden kurt oğlu dediğini anladım. Dedeyle sohbet ederken aile geleneğini iki bakımdan kesintiye uğrattığım için kendimden utandım. Soyumun cengaverliği de aile ocağı da benimle son bulmuştu çünkü. Benden sonra bizim ailemizin hikayesi de o hikayeyi anlatacak kadınlar da olmayacaktı artık. Allah sitareyi benden aldığı gün kapanmıştı o kapı. Hayali gözümden hiç ayrılmadan geçen uzun yıllar boyunca onun yüzünden başka bir yüzü, onun sesinden başka bir sesi mahrem saymadım. Güzelliği zaman zaman başka güzellikler içinde eridi ama o bütün gördüğüm güzellerde ve güzelliklerde hep var oldu. Mecnun Leyla'dan geçmiş Mevla'ya varmıştı. Bense sitareden hiç geçmemiş, yıldızımı güneşe katmış, güneşin ışığında hep yıldız parıltısı görmüş, dört kitabın manasını bir elif okumuştum. Hakka yürüyüşüm hiçbir vakit onsuz olmamış, belki ondan olmuştu. Acaba İsmail'im sağ mıydı? Sağ ise nerelerdeydi? Onun bir hikayesi var mıydı? Varsa hikayesini anlatacak bir kadını var mıydı? Neden her gittiğim yerde karşıma dedem ve babam çıkıyor da oğlum hiç çıkmıyordu? Eğer onu bulabilseydim belki de bu silsilenin kopmasına engel olabilirdim. Yıllar yılı kırılanı ekleye ekleye, kopanı bağlaya bağlaya dolaşmam belki de İsmail'i arama zaruretimdendi. Seydişehir'de Seyit Harun dergahında bu fikri bir yıl boyunca kafamda taşıyıp durdum. Evet, İsmail'i bulmalıydım. İyi ama onu nerede arayacaktım? Sarıcaköy'den başka nereye gidebilirdim? Hem sonra onu kim olarak arayacak ve kimden soracaktım? Aradan 40 yıl geçmişti. Bunca çaresizlik içinde Allah'a yalvarmaktan gayri elimden ne gelirdi? İnsanların bilmediği arzumu Allah elbette biliyordu. Yine de ben dua ettikçe içimde kabaran, büyüyen bir şeyler oldu. Gitgide kabardı, coştu. Topak ile Turakçın hissediyor olmalıydılar. Çünkü biri hal diliyle sırdaşım, diğeri evladım gibi olmuşlardı. Turakçın tam da İsmail'in yaşındaydı. Eğer sağ ise oğlumun da şakaklarına beyazlar düşmüş olmalıydı. Yollarla birlikte yaşım da ilerledikçe İsmail'in hasreti ruhuma daha ağır gelmeye başladı. Ondan bir haber almayışın yükünü artık kaldıramaz durumdaydım. 2 ay evvel Kula'dan ayrıldığımızda içim bu yüzden ezikti. Niyet etmiştim ki Sarıcaköy'e, vatanıma, doğduğum toprağa gidecek, orada İsmail'in bir gün gelmesini bekleyerek ölecektim. Eğer sağsa bir gün nasıl olsa gelecekti. Geldiğinde bir daha kaybetmemek için orada olmalıydım. Yıllardır yeterince seyahat etmiş, irşat görevimi yapmıştım. Bundan sonra da Sarıcaköy'de yapardım. Hiç olmazsa Azrail aleyhisselam beni orada bulurdu. Hem belki kabrimi de sitarenin kabri yanına kazarlardı, kim bilir. Bu niyetlerle ve tedirgin, ürkek, kararsız bir ruh haliyle birkaç gün yürüdük. Simav yakınlarında bir teheccüd vaktinde ellerimi açtım ve eğer İsmail'im sağ ise dünya gözüyle bir kerecik görmek istediğimi dillendirdim. O sabahtan itibaren içimde bir hal var, sıkıntı mı, ferahlık mı, kestiremediğim bir hal, kendi kendime söylenip durmadayım. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan ve yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Derviş Turakçı'nın bana gösterdiği itinanın daha arttığını hissedebiliyorum. Galiba içimdeki huzursuzluğu o da hissetmiş olmalı. Toprak ise hiç adımlarını sektirmiyor. hemen yanı başımda yürüyor.